Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. Derginin kapak konusu olan "Önce insanız, ırkçılık ve bağdır, uzak dur" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dosya konusunu paylaşacağız Ender Ekim imzasıyla. Ülkemizde ırkçılık illeti uzun bir süredir hortlatılmaya çalışılıyor. Nitekim yaşanan birçok olay bu niyeti taşıyanların başarılı olduklarını da gösteriyor. Kah siyasi figürler eliyle, kah da sosyal medyadaki popüler insanlar aracılığıyla kültürler arası ilişkileri zedeleyen, kişiler arası iletişimi olumsuz etkileyen kötülükler çoğaltılmak isteniyor. İnsanların arasına huzursuzluk tohumları serpiliyor. Kardeşliğimiz, insanlığımız baltalanmak isteniyor. Özellikle ülkemizdeki mültecilere karşı kin, nefret ve öfke duygularını tahrik eden manipülasyonlar söz konusu. Tarihte merhametin ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerini sergileyen atalarımızın izinde olduğumuzu ve İslam'la yoğrulan bu topraklarda yakılmaya çalışılan ırkçılık ateşinin her türlüsünün karşısında durduğumuzu haykırıyor ve tüm dünyanın unutmak için çabaladığı o hakikati dikkatlere sunuyoruz. Önce insanız. Kemalizmin temelinde Fransız ihtilalinden tevarüs eden kamiyetçilik bulunmaktadır. Melikşah Sezen. Kemalizmle ırkçılık arasında ne düzeyde bir bağlantı var ve Kemalistlerin sık sık ırkçı söylemlere başvurmalarının nedenleri nelerdir? Kemalizm, Mustafa Kemal ve ona eşlik eden kurucu kadronun Devlet-i Aliye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne geçerken sahip olduğu anlayış ve uygulamaların ideolojik kisve kazanmış halidir. Bu ideolojinin temelinde ise Fransız ihtilalinden tevarüs eden kamiyetçilik asli bir rol oynadığı gibi yine Batı'dan gelen sosyal Darwinizm de belirgin tesire sahip olmuştur. Hem kamiyetçilik cereyanı hem de sosyal Darwinist temayül, etnik duyguları yoğunlaştıran, kamiyetçi hatta asabi dürtülerin büyümesine alan açan imkanlara sahiptir. Kamiyetçilik, yani günümüzdeki karşılığıyla milliyetçilik, toplumda etnik, dil, kültür, iktisat milliyetçiliği gibi farklı görüntülerde karşılık bulsa da, nihayetinde her türlü milliyetçi görünüm evvela kendi kamini, dilini, kültürünü ve menfaatini merkeze alarak, diğerlerini de öteleyerek hareket etmeye çabaladığından çok uluslu yaşamı ve ortak medeniyet inşasını zedelemektedir. Bu anlayış diğer uluslarda reaksiyonlara sebebiyet verdiği gibi bir de bir arada yaşam paylaştığını, yani Müslüman perspektifinden bakınca ümmet ruhunu yıpratmaktadır. Sosyal Darwinizmin ırkçılıkla ilişkisi ise biyolojik Darwinizmde kabul edilen yaşam güdüsü ve doğal seçilim ilkelerinin sosyal hayata adaptasyonuyla zuhur etmektedir. Kurucu kadro üzerinde tesiri olan bir kısım sosyal Darwiniste göre hayat güçlü olanın varlığını sürdürdüğü bir kavga alanıdır ve seçilim kanunu doğaya uyum gösterenleri ve dolayısıyla bu manada güçlü olanları seçerek onların varlığını devam ettirir. Bu kavga tarihi vetirede hem cereyan etmiş ve bazı ırkları diğer ırklardan üstün kılmıştır. İş bu anlayışa göre doğal seçilim tarafından elenmemek için doğanın kanunlarına uygun hareket etmek ve ırka yatırım yapmak gerekmektedir. Çünkü söz konusu evrimsel süreç halen devam etmektedir. Kemalistler bir taraftan kamiyetçi ulus devlette, dilde ve kültürde Türkleşme politikalarına hizmet eden yıkıcı inkılapları, diğer taraftan da sosyal Darwinist zihniyetin ilerlemeci ve akılcı addettikleri dönemde canlı fakat bugün demode ve hatta gayri insani söylemleri resmi tavır haline getirdikleri için bu anlayışın doğal neticesi olarak zaman zaman zuhur eder ırkçılıktan maalesef hala kopamamaktadırlar. Irkçılık psikolojik rahatsızlık belirtisidir. Mehmet Yasir Cebeci. Irkçılık bir hastalık mıdır? Irkçılığın arka planında ne gibi psikolojik etkiler vardır? Irkçılık bir hastalık değildir. Hastalık olarak değerlendirmek ırkçılığı meşru kılabilir. Çünkü ırkçılık bir bilincin ürünüdür. Bilerek ve isteyerek tercih edilen duygu, düşünce ve davranışlardır. Örneğin İsrail bilerek ve isteyerek görüşlerini desteklemeyen Filistinli Müslümanları katlediyor. Çocuk, genç, kadın, yaşlı demeden ötekileştirdiği herkesin en tabii refleksi olan hayatta kalma haklarını elinden alıyor. Bu insanlık suçunu işlerken yaptıkları tüm davranışların farkındalar ve bilinçli bir şekilde tercih ediyorlar. Bu duruma hastalık dersek, savunmasız insanları öldüren katilleri meşrulaştırmış olmaz mıyız? Peki hastalık nedir? Canlılarda organların yapılarında ve işleyişlerinde görülen bozukluk, sağlık durumu bozuk olma hali, örnek göz önünde bulundurulduğunda ırkçıların fiziksel ve ruhsal halleri inandıkları ve yaptıklarıyla uyuşuyor. Bu sebeple herhangi bir organın işleyişinde sıkıntı görülmüyor. İnandığı düşünceyi eyleme dönüştürmede bir eksiklik gözükmüyor. Dünyanın saygın ve bilinen birçok insanı ve topluluğu tarafından destek görüyor, onaylanıyor. Bu duruma nasıl hastalık diyebiliriz? Başka bir perspektiften ırkçılık bir hastalık değildir fakat psikolojik rahatsızlık belirtisidir. Çünkü ırkçılık, psikolojik bütünlük, özsaygı ve içsel güvenlik eksikliğini işaret eder. Dengeli bir benlik ve güçlü bir içsel güvenlik duygusuna sahip olan, psikolojik olarak sağlıklı insanlar ırkçı değillerdir. Çünkü benlik duygularını bir grup kimliği aracılığıyla kuvvetlendirme ihtiyacı duymazlar. Kendilerini diğerlerinden farklı ve onlarla karşıtlık içinde tanımlamaya gerek görmezler. Irkçılık insanlık haysiyetine zarar verir, öfke tohumlarıyla ekilir, basma kalıp yargılardan beslenir, ön yargılarla büyür. Yangının büyümemesi için ırkçılığı doğru tanımlamak gerekir. Hastalık denildiğinde geriye kalan boşluğu ırksal, etnik, sınıfsal ve siyasi kökenli pek çok eşitsizlik doldurur. Irkçılık, Müslümanların kuşatıcı bir dil üretmesine darbe indirmektedir. Fatih Altunbaş. Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilere karşı ırkçı eylemlerin artışta olduğu doğru mu? Bunun önüne geçmek için neler yapılmalı? Irkçı zehir maalesef toplum arasında korkutucu bir şekilde yayılıyor. Özellikle de sosyal medya aracılığıyla manipülatif olaylar üzerinden ırkçı nefret kendini gösteriyor. Bu pazara tezgahını açanlarsa insanların yaşadıkları ekonomik veya bir takım farklı sorunlarını perdeleyip bu öfkeyi kendi çıkarları doğrultusunda başkalarına yönelterek ırkçılığı normalleştiriyorlar. Maalesef bu tehlikeli süreçten uluslararası öğrenciler de etkileniyor. Örneğin kendi aralarında Fransızca konuşan iki tane uluslararası öğrencimize bir kişi yaklaşıp Arapça konuştuklarını zannederek Suriyeliler de her yere doluştular diye ırkçı tavırlarda bulunmuş. Bir diğer örnekte ise Türkiye'de ilahiyat okuyan uluslararası bir öğrencimize metroda yolculuk yaparken bir kişi tarafından kıyafeti sebebiyle sizin yüzünüzden bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar diye laf atılmıştır. İşin ironisi şu ki öğrencimiz Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşıydı. Irkçılığın uluslararası öğrenciler veya Türkiye'de bulunan misafirler için bir sorun olmayı aşıp hem bugünümüzü hem de geleceğimizi tehlikeye sokarak bu coğrafyanın kültür kodlarını da bozuyor olması büyük bir problemdir. Irkçılık sadece siyasi veya ideolojik değil, aynı zamanda toplumsal bütünlük olarak da Müslümanların kuşatıcı bir dil üretmesine çok büyük darbe indirmektedir. Bu yara daha fazla derinleşmeden kendi kültürümüze sahip çıkarak cesaretle kardeşliğimizi savunacağız. Bu topraklardan umudumuzu kesmeyeceğiz. Bu milletin kalplerine nefret tohumları ekmeye çalışanlarla mücadele edeceğiz. Yüzyıllardır var olan birlikte yaşama kültürümüzü koruyacağız. Uluslararası öğrencilerin birer yük ve fazlalık değil, bereket ve çeşitlilik olduğuna inanacağız. Kalplerimizin daha da yakınlaşması için dua edeceğiz. Evlerimizin kapılarını daha fazla açıp uluslararası kardeşlerimizi daha fazla misafir edeceğiz. Allah'ın milletlere imkan ve imtihan olarak verdiği vasıflar övünç kaynağı olmaz. İsmail Mansur Özdemir. Milliyetçilikle ırkçılık aynı şey midir? İnsanın kimliğinin oluşumu gibi millet kimliğinin teşekkülü de bir süreçtir. Millet kimliğini var eden maddi ve manevi umde, değer ve ölçüler bulunur. Irki varlık, toprak, vatan ve deneyimlerden süzülmüş kültür bu kimliğin maddi boyutunu oluşturur. Milletler, kimlik umdesi olarak tanımlanacak bu maddi boyutu taşır. Bir milleti insanlık ve tarih sahnesinde öne çıkaran umdeler topluluğuysa, var ettiği değer ve derinlik de ölçüdür. Bu derinliğin ana unsurları var ettiği tarihi müktesebatın hikmetli, adaletli ve velut olmasıdır. Hikmet, din, sanat ve ilmi zenginliği, adalet, devlet ve kudreti tecelli ediş biçimini ve velut olması da insanlık uygarlığına kattığı değeri ifade eder. Bir millet maddi varoluşunun üstüne manevi bir müktesebat koyarsa, kültürden umrana ve medeniyete doğru esaslı bir yolculuk başlatır. Mensup olduğumuz Türk millet hikayesi Allah'ın kendisine bahşettiği maddi evsafın üstüne manevi bir sermayeyi de eklediği için insanlık tarihinin inşa edici medeniyetleri düzeyine erişmiştir. Her millet vasat ya da gelişmiş maddi umdeler taşır. Allah'ın milletlere imkan ve imtihan olarak verdiği vasıflar övünç kaynağı olmaz. Övünç ve onur sahip olunan bu sermaye ile nasıl bir üretim yapıldığıdır. Türk milleti bu sermayeyi boşa harcamayarak insanlığın ve İslam'ın hizmetinde muazzam bir hikmetli gelişim seyri göstererek imkanı israf etmemiştir. Kurduğu devletlerden en müstesna olanı Osmanlı Devleti ile cihan penah, alemin sığınağı sıfatına nail olmuştur. Bir milletin bu nitelikte bir yükselmenin ardından kendisini yeniden zayıf bir maddi plana geri çekmesi, kendini zayıflatma, kendi düzey ve kudretinden habersiz olma olarak okunur ki bu bugün illetli ırkçılık düzeyine geri çekilmek olur. Fakat ulaştığı düzeyin gerektirdiği görgü ve umran zenginliğini bir pusula ve deniz feneri olarak sayar. Bu hikmetli tarih ve müktesebatı bir umut ve gurur kaynağı olarak ele alırsa, bu ona bir inşa ve ihya imkanı bahşeder. İşte bu umut, bu üretim, bu ahlak, bu iffet düzeyine bizi ulaştıran milli müktesebat helal, değerli ve gereklidir. İslam'ın sancaktarlığını ve insanlığın sığınağı düzeyine ulaşmış milletimiz mensupları, bu izzeti kuşanmalı ve gerektirdiği müktesebata ulaşmalıdır. Arap düşmanlığının temelleri Türk modernleşmesinin meydana getirdiği ideolojik dönüşümde yatmaktadır. Korkut Demir. Son dönemde yeniden gündem olan Arap düşmanlığının tarihi ve sosyolojik arka planında neler vardır? Türkiye'ye özellikle 2014 yılında terör örgütü IŞİD'in saldırıları ve Halep'in 4 seneyi aşkın kahramanca direnmesine rağmen, 2016 yılında zalim Esed'in birliklerinin eline geçmesi sonrasında oluşan siyasi atmosferin etkisiyle ciddi bir Suriyeli göçü meydana gelmiştir. Bu göç dalgası iç politikanın sorunlarının sebebi olarak görülmüş, sığ ve popülist partilerin yıllara dayanan ülke sebeplerini büyük bir hınçla göçmenlere bağlamıştır. Oysa kendileri ne kadar gizlese bile diğer göçmenlere yapmadıkları bu saldırının sebebi ne iç politikanın sıkıntıları ne de çoğunluğu 100 yıl önce Gazi Meclis'in asgari vatan olarak gördüğü sınırlardan gelen göçmenlerin yaptıklarıydı. Saldırıların temelleri Türk modernleşmesinin meydana getirdiği ideolojik dönüşümde yatmaktadır. Cihan Harbi sırasında imparatorluğumuza karşı Arapların çok az bir kısmının ve siyasi güçten yoksun bedevilerinden meydana gelen bir grubun ayaklanması ve bu ayaklanmanın ordumuzun müdafasına ve şehirli Arapların muhalefetine rağmen başarılı olması hadisesi, yönünü batıya dönük bir politika gütmek isteyen mütefekkirler için öteki yaratma şansını doğurmuştur. En nihayetinde asırlık Türk yurtlarından muazzam bir Türk nüfusunu süren, öldüren ve mallarını yağmalayan fakat coğrafi olarak batımızda bulunan Balkan milletlerini özellikle milli mücadelede Anadolu'da türlü zulümler yapan Yunanistan'ı öteki addetmek Batı'ya entegre olmamızın önünde bir engel olacaktı. Buna zıt olaraksa İslam gibi ortak ve üstün bir bağın olduğu Arapların öteki haline getirilmesi herhangi bir müşkül meydana getirmeyecekti. Zaten uzaklaşmak istenen ve geri kalmış bir cemiyet olarak gördükleri genelde Müslüman milletler, özelde ise Araplarla ortak paydayı paylaştığımız alfabe, hilafet, giyim kuşam benzerliği ve İslami kurumlar zamanla ortadan kaldırılmış, yerine Batı ile uyumlu yapılar getirilerek İslam ortak paydasını taşıdığımız Araplarla ünsiyet bağı koparılmıştır. Çeşitli siyasi rantçıların Suriyeli mülteciler özelinde Arapların sosyolojileri hakkında meydana getirdiği abartılı ve temeli olmayan sosyolojik değerlendirmeler, bu politik okumanın bir neticesinden başka bir şey değildir. Türk milletinin siyasi varlığının asgari şartı olarak görülen topraklardan biri olan Halep, bugün dahi Gaziantep'e İstanbul'un olduğundan daha yakındır. Lozan'da çözüme ulaşamayan ve Türkiye'nin kaybetmek istemediği Musul, aradan geçen zamana rağmen Hakkari'ye sosyolojik olarak Trabzon'dan daha benzerdir. Coğrafya ve tarih önümüzde değiştirilemeyecek şekilde dururken, ısrarlı bir şekilde Araplarla tarihi ve sosyolojik düşmanlıklar çıkartmaya çalışmak, ancak tarihi ve sosyolojik olarak Batı tarafından yenilmeye mahkum olmaktan başka çaresi olmadığını düşünenlerin yapabileceği yanlış bir duruştur. Reçete belli, kapsayıcı, bütünlüklü, erdemli eğitim politikası. Arife Gümüş Sarı. Eğitim politikamızda ırkçılığı destekleyen ya da ırkçılığa yol açan noktalar var mı? Bunun önüne geçmek için neler yapılmalı? Bugün eğitim denilen olgunun fikir, işleyiş ve kurumsallaşma süreçlerine bakıldığında tüm dünyada başarı odaklı hiyerarşik bir yapılanma misyonu üzerine kurgulandığı görülebilir. Uluslararası IQ testleri, başarı sınavları ve bunlardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüm dünya ülkelerine sistematik ve genel geçer başarı ödevleri verilmesi bu anlamda dikkate değer. Böylelikle fırsat eşitsizliklerinin tahammül edilemez sonuçlarıyla baş edebilmenin hem mümkün olduğu hem de imkansız olduğu düşündürülür. Mümkündür çünkü birçok uluslararası saygın kurum reçeteyi hazırlamıştır. İmkansızdır çünkü reçeteyi alacak imkanlar yeterince hazırlanmış değildir. Uluslararası başarı ve yetenek tekelciliği eğitimde yalnızca akademik hiyerarşiyi oluşturmaz. Aynı zamanda tüm sosyal hayatın kurucu ilkelerini de paylaşarak toplumsal hiyerarşiyi de güçlendirir. Kimi zaman milliyetçi ve ulusal bakışın kurumsallaşmasını ve sürekliliğini temin eden eğitim ritüelleriyle de ötekiler ve ayrıcalıklılar arasında bir hayali hemzemin geçit inşa edilir. Böylelikle ayrıcalıklı olunmasa da ötekiler arasında bir adım önde daha az öteki olabilme imkanının varlığı gösterilir. Ötekiler arasında huzursuzluk baş gösterdiğinde mutlaka daha çok öteki olana işaret edilir ve bir anlığına da olsa ayrıcalıklarla şimdilik daha az öteki olan yan yana durabilir. Eğitimin sosyal bir sermaye olarak gücü sürekli artarken yabancılaşma ve öteki algısı da güçlenir. Yabancılaşma ve öteki algısı güçlendikçe de insan olmanın hukuki ve ahlaki ödevleri zayıflar. Çünkü ayrıcalıklı olma bireyciliği ve kendini var etmeyi gerekli kılar. İyi olma halinin kendine özgü bir gereklilik olduğu inancı bu bireyde o kadar güçlüdür ki ötekilerin en önemli vazifesi onun iyi olma halini tehdit edecek herhangi bir talep ya da fiilde bulunmamaktır. Eğitim politikaları ötekilere bu vazifelerini yerine getirmede önemli bir yardımcıdır. Çünkü öteki, inşa edilen sistem içerisinde tutunabilmeyi mümkün kılacak akademik beceriler olmaksızın bir hiç olduğunun bilincindedir. Toplumun tüm unsurlarının hep bir ağızdan, tam bir inançla bu bilinci pekiştiriyor olması da bu hikayede hukuki ve ahlaki olanı aramak güç ama imkansız da değildir. İnsan olmanın hukuki ve ahlaki boyutlarının ihmal edilmesinin ne büyük bir felaket olduğunu Gazze üzerinden yeniden okunduğu bir zamanın şahitleri olarak çözümümüz ne olabilir? Herkesin kendinden bir şey bulabileceği kapsayıcı, insan hayatının tüm yönlerini gözeten, bütünlüklü tüm insanlığın mutluluğu ve huzurunu hedefleyen erdemli bir eğitim politikası reçetesi başlangıç noktamız olabilir. Mülteci çocukların maruz kaldıkları akran zorbalığı basite indirgenemez. Helen Sena Uzun. Irkçılık akran zorbalığıyla birleşince ne gibi sonuçlarla yüzleşiyoruz? Okullarda durumlar nasıl? Mesleğimde 7. ayımı doldururken görüyorum ki savaş, acı ve kayıp insandan çok şey götürüyor. Çocukların maruz kaldıkları sorunlar nedeniyle bir haklarından mahrum kalmaları demek, diğer tüm haklarının da riske girmesi demek oluyor. Mülteci çocuklarla görüşme yaparken en çok duyduğum şeylerden biri de okulda maruz kaldıkları akran zorbalığı oluyor. Akran zorbalığı çocuklar arasında içinde bir neden olmaksızın zorba ve kurbanın arasında güç dengesizliğinin olduğu tekrarlayan saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. Suriyeli, Arap, Suri denilerek psikolojik, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalan bu çocuklar, zaman geçtikçe baş etme mekanizmalarını yitiriyor ve onca zorlukla elde ettikleri eğitime erişmelerini görmezden gelerek okula gitmiyorlar. Akran zorbalığı yaşayan çocuklarda depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların baş gösterdiği, intihara eğilimlerinin yüksek olduğu, benlik saygısında düşüşler yaşadıkları, bunun sonucunda uzun süreli devamsızlık yaptıkları ve bir süre sonra eğitim hayatından tamamen koparak çocuk işçi statüsüne düştükleri görülüyor. Bu çocuklar en aşağılık çocuk işçiliği olan uyuşturucu madde ticareti, pornografik yayın üretimi gibi işlerde çalıştırılmalarının yanında tekstil işçiliği, mevsimlik işçilik, dilencilik gibi tehlikeli diğer işlerde de çalıştırılıyor ve suça sürükleniyorlar. Öte taraftan akran zorbalığı nedeniyle eğitimden uzaklaşan 15 ila 17 yaşındaki kız çocukları erken yaşta çocuk evliliği yapıyor. Bu da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, adolesan gebelik, adolesan gebelik nedeniyle ciddi sağlık sorunları ve hatta ölüm, sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurmakla birlikte çocukça bir yaşamdan da uzaklaşmalarına sebep oluyor. Sözün özü, ırkçılık nedeniyle mülteci çocukların maruz kaldıkları basite indirgenecek bir akran zorbalığı sorunu değildir. Diğer tüm haklarının da ihlal edilmesine sebep olmakta bu çocukları ümitsiz ve hayal kurmaktan uzak bir yaşama götürmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, önce insanız, ırkçılık vebadır, uzak dur başlıklı Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısının dosya konusunu sizinle paylaşmaya çalıştık. Daha doğrusu bir bölümünü paylaştık bugün. İnşallah kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Bu dosya konusuna yine aktarılmaya kaydeder önemli görüşler var. Bunları da sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Genç Dergisi'nden yazılar aktararak inşallah yarınki programımızda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.